Ayrım 9, Sicilyalı, Mario Puzo, sayfa 84. Hector Adonis, Giuliano'nun ailesinden aldığı telefonun ertesi sabahında Montelebre'ye vardı. Montelebre'de kendi evini ender olarak kullanırdı. Doğduğu yerden nefret eder, özellikle Festa'dan kaçınırdı. Süslemeler onu her zaman endişelendirir, ışıltılı ihtişamı, kasabanın yoksulluğunu saklayan bir kötülük gibi görünürdü. Ve Festa sırasında her zaman aşağılanmalara katlanmak zorunda kalırdı. Sarhoş erkekler kısa boyu ile yüksek sesle dalga geçer, kadınlar alaycı bir şekilde gülümserlerdi. Onlardan çok daha zeki ve bilgili olması işe yaramazdı, kibirli insanlardı. Örneğin her aile evini babalarının daha önce boyadığı renge boyar ama evlerinin renginin kendi köklerini, atalarından miras aldıkları kanı ele verdiğini bilmezlerdi. Yüzyıllar önce Normanlar evlerini beyaza, Yunanlar her zaman maviye, Araplar muhtelif tonda pembe ve kırmızıya, Yahudiler ise sarıya boyarlardı. Ancak artık hepsi kendilerini İtalyan ya da Sicilyalı saymaktadır ve bin yılda kanları öyle karışmıştır ki evin sahibini özellikleriyle tanıyamazsınız ve sarı evin sahibine Yahudi atalara sahip olduğunu söylerseniz karnınıza bıçağı yersiniz. Aspanu Pişot'la daha çok bir araba benzese de beyaz bir evde yaşamıştı. Giuliano'larınki ağırlıklı olarak maviydi ve gürbüz geniş kemikli Norman vücuduna rağmen Turi Giuliano'nun yüzü tam olarak Yunan'dı. Fakat kaynayan kanı onu gerçek bir Sicilyalı yapıyordu ve Adonis'i bugün Montelebre'ye getiren buydu. Bella sokağının her bir köşesi Carabinieri tarafından tutulmuştu. Çift halinde gezen asık suratlı ekipler ellerinde silahlarıyla tetikte duruyorlardı. Festa'nın ikinci günü başlıyordu. Fakat kasabanın bu kısmı tuhaf şekilde ıssızdı. Caddelerde hiç çocuk yoktu. Hector Adonis arabasını Giuliano'nun evinin önüne kaldırıma park etti. Bir çift Carabinieri arabadan çıkana kadar şüpheyle onu izlemişti. Sonra kısa boyuyla eğlenerek gülümsediler. Kapıyı açan Pişot'taydı. Giuliano'nun annesi ve babası mutfakta bekliyordu. Masada soğuk sosis, ekmek ve kahveden oluşan bir kahvaltı hazırlanmıştı. Sevgili Aspanu, oğlunun iyileşeceği güvencesini verdiği için Maria Lombardo sakindi, korkmuştan ziyade kızgındı. Babası ise üzgünden çok gururlu görünüyordu. Oğlu bir erkek olduğunu kanıtlamıştı. O yaşıyordu, düşmanı ise ölmüştü. Pişot da hikayeyi tekrar anlattı, bu kez daha rahattı. Giuliano'nun yarasını hafifletti ve onu manastıra taşıyarak gösterdiği kahramanlığı önemsizleştirdi. Fakat Hector Adonis engebeli arazide yaralı bir adamı 3 milden fazla taşımanın Pişotta gibi ufak tefek biri için çok zorlu olduğunu biliyordu. Ayrıca Pişotta'nın yarayı hafife alarak anlattığını da hesaba katarak en kötünün gerçekleşmesinden korktu. Carabinieri'yi buraya getiren şey nedir diye sordu. Pişotta Giuliano'nun kimlik kartının olay yerinde kaldığını söyledi. Giuliano'nun annesi gözyaşlarına boğulmuştu. Turi niçin peyniri almalarına izin vermedi? Neden karşı koydu? Giuliano'nun babası huysuzlukla karısına söylendi. Ya ne yapsaydı? Zavallı çiftçiyi ihbar mı etseydi? Ailemizin itibarı sonsuza kadar sarsılırdı. Hector Adonis anne ve babanın kişilikleriyle söyledikleri arasındaki çelişkiye şaşırmıştı. Annesinin babasından çok daha güçlü ve cesur olduğunu biliyordu. Yine de babası meydan okuma üzerine konuşurken annesi boyun eğmeyi savunuyordu. Ve arkadaşına yardım ederek güvenli bir yere götüren Aspanu Pişot da şimdi ailesine oğullarının yarası hakkında açıkça yalan söylüyordu. Giuliano'nun babası eğer kimlik kartını bırakmış olmasaydı arkadaşlarımız buradan hiç ayrılmadığına dair yeminli tanıklık edeceklerdi dedi. Annesi onu eninde sonunda tutuklayacaklar diyerek yeniden ağlamaya başladı. Artık dağlarda yaşamak zorunda. Hector Adonis başkeşişin polise teslim etmeyeceğinden emin olmalıyız diyerek araya girdi. Pişot da sabırsızlıkla cesaret edemez, cübbesinin içinde onu asacağımı bilir dedi. Adonis Pişotta'ya uzun uzun baktı. Bu genç adamın sesindeki tehdit öldürücüydü. Genç bir adamın egosuna hakaret etmek zekice değil diye düşündü Adonis. Polis yaşamın kendisi tarafından zaten aşağılanmış olan yaşlı bir adama hakaret etmenin zararsız olduğunu, fakat aynı şeyi genç bir adama yapmanın ölümcül olabileceğini asla anlamamıştı. Geçmişte oğullarına yardım etmiş olan Hector Adonis'ten yine yardım bekliyorlardı. Hector, eğer polis nerede olduğunu öğrenirse başkeşişin yapacağı fazla bir şey yok. Böyle bir durumda o bile dokunulmaz değil. Sanırım en iyisi, eğer izniniz olursa, arkadaşım Don Croce Malo'dan arabuluculuk yapmasını istemek olacak, dedi. Profesörü gülümseyerek izleyen Pişot da hariç diğerleri onun büyük Don'u tanımasına şaşırmışlardı. Adonis sert bir şekilde Pişotta'ya dönerek, ''Ve sen, burada ne yaptığını sanıyorsun? Seni tanıyorlar, tutuklanmak mı istiyorsun?'' diye çıkıştı. Pişot da aldırmaz bir tavırla konuştu. Beni gören iki muhafız neredeyse korkudan altlarına yapacaklardı. O durumda annelerini bile tanımazlar. Ve ayrıca dün Montelebre'de olduğuma yemin edecek bir düzine tanığım var. Hector Adonis heybetli profesör tavrını takınmıştı. Giuliano'nun ailesine, oğlunuzu ziyaret etmeye ya da kimseye, en iyi arkadaşlarınıza bile nerede olduğunu söylemeye kalkmayın. Polislerin her yerde muhbirleri var. Aspano Turi'yi geceleri ziyaret edecek. Hareket edebilir hale gelince her şey yatışana kadar bir başka kasabada yaşamasını sağlayacağım. Sonra biraz parayla bir şeyler ayarlayabiliriz ve Turi o zaman eve dönebilir. Onun için endişelenmeyin, kendi sağlığınızı koruyun. Ve sen Aspano, beni bilgilendirmeye devam et, dedi. Anne ve babayı kucakladı. Maria Lombardo o ayrıldığında hala ağlıyordu. Yapılacak birçok iş vardı. En önemlisi Don Croce'den Turi'nin sığınağının güvenlik almasını sağlamasını istemekti. Neyse ki Roma'daki hükümet polis katilleri hakkında bilgi verenlere ödül vaat etmiyordu. Yoksa başkeşiş Turi'yi kutsal rölyklerinden biri gibi hızla satardı. Turi Giuliano hareket etmeden yatıyordu. Doktorun yarası için ölümcül dediğini duymuştu fakat ölmekte olduğuna inanamıyordu. Vücudu havada asılı gibiydi, acıdan ve korkudan uzaktı. Hiç ölecek gibi hissetmiyordu. Çok kan kaybının öforiye neden olacağını bilmiyordu. Dipnot öfori, hastanın kendini iyileşmiş gibi hissetmesi, zindelik hissi. Gündüzleri keşişlerden biri ona baktı, sütle besledi. Akşamları başkeşiş doktorla geldi. Pişot da onu geceleri ziyaret ediyor ve elini tutarak karanlıkta uzun saatler boyunca bakıcılık yapıyordu. İki haftanın sonunda doktor bir mucizenin gerçekleştiğini açıkladı. Turi Giuliano hayata tutunmuş, ölüme teslim olmamıştı. Kaybettiği kanı geri kazanmış, kurşun tarafından parçalanan hayati organlarını bir araya getirmeyi başarmıştı. Ve öforide vücudundan akan kanla esinlendi, gelecekteki zaferinin hayalini kurdu. Farklı bir özgürlük, bir muafiyet duygusu hissediyordu. Bundan sonra yaptığı hiçbir şeyden sorumlu tutulamazdı. Toplum yasaları, Sicilya'nın katı aile kuralları artık onu bağlayamazdı. Bu kanlı yara onu masum yapmıştı ve bütün bunlar budala bir kanabili yerenin bir parça peynir yüzünden onu vurması nedeniyle olmuştu. İstirahati süresince kendisinin ve arkadaşlarının kasaba meydanında toplanarak açlık ücretleri karşılığında o günkü iş için büyük toprak sahiplerinin kahyalarını bekledikleri günler aklından teker teker geçti. Elde edilen ürünün adaletsiz paylaşımı yüzünden bir yıllık ağır çalışmadan sonra yine herkes yoksul kalırdı. Kanunların zorba eli yoksulu cezalandırır ve zengini özgür bırakırdı. Eğer bu yaradan kurtulursa adalet için savaşacağına yemin etti. Asla bir daha kaderin insafına kalmış zayıf bir genç olmayacaktı. Fiziksel ve zihinsel olarak kendini silahlandıracaktı. Emin olduğu bir şey vardı. Bir daha asla dünyanın karşısında Guido Quintana'nın ve onu vuran polisin önünde olduğu gibi çaresiz durmayacaktı. Bir zamanlar Turi Giuliano olan genç adam değildi artık. Bir ayın sonunda doktor hafif egzersizle 4 hafta daha dinlenmesini önerdi ve Giuliano keşiş alışkanlığı edinerek manastırın topraklarında dolanmaya başladı. Başkeşiş genç adamın hayranı olmuştu. Sık sık ona eşlik ediyor, gençliğinde uzak ülkelere yaptığı seyahatleriyle ilgili öyküler anlatıyordu. Başkeşişin şefkati, Hector Adonis yoksullar için dualarına karşılık bir miktar para gönderdiğinde ve Don Croce bu genç adamla kendisinin ilgilendiğini söylediğinde azalmadı. Giuliano için ise keşişlerin sürdürdükleri yaşam şaşırtıcıydı. İnsanların neredeyse açlık çektiği, işçilerin günde 50 sente terlerini sattığı kırsal bölgelerde Aziz Francis'in keşişleri krallar gibi yaşıyordu. Manastır gerçekten büyük ve zengin bir malikaneydi. İçinde limon bahçeleri, İsa kadar yaşlı zeytin ağaçları bulunuyordu. Küçük bir bambu plantasyonu, koyun sürüleri ve çok sayıda domuz ağılları vardı. Tavuklar ve hindiler özgürce dolaşıyorlardı. Keşişler her gün spagettileriyle birlikte et yiyor, kendi büyük mahzenlerinden ev yapımı şaraplar içiyorlardı ve tütünü de kara borsadan ediniyorlardı. Fakat sıkı çalışıyorlardı. Gündüzleri cübbelerini dizlerine toplayıp yalın ayak çalışırken alınlarından ter damlıyordu. Tıraşlı başlarını güneşten korumak için başkeşişin bir fıçı şarap karşılığında bazı hükümet memurlarından aldığı tuhaf şekilli, siyah ve kahverengi Amerikan fötürlerini takıyorlardı. Keşişler fötür şapkaları değişik tarzlarda kullanıyorlardı. Bazıları gangster stiliyle kenarlarını aşağı doğru kıvırıyor, bazıları yukarı kaldırarak kıvrımına sigara koyuyordu. Sonunda bütün bunlar başkeşişi şapkalardan nefret ettirmiş ve tarlada çalışma dışında kullanımlarını yasaklamıştı. İkinci dört hafta süresince Giuliano tam bir keşiş olmuştu. Baş keşişi hayrete düşürecek kadar çok çalışmış ve yaşlı keşişlerin ağır meyve ve zeytin sepetlerini depolara taşımasına yardım etmişti. Giuliano iyileşirken çalışmaktan ve gücünü göstermekten hoşlanıyordu. Baş keşiş onunla gurur duymaya başlamıştı ve istediği kadar kalabileceğini söyledi. Tanrı'nın gerçek kulu olmanın gereklerine sahipti. Bu dört hafta boyunca Turi Giuliano'nun keyfi yerindeydi, ölümden dönmüştü ve kafası hayallerle doluydu. Ona tam bir güvenle davranan, manastırın sırlarını açıklayan yaşlı başkeşişten hoşlanmıştı. Yaşlı adam manastırın ürünlerinin hükümetin depolarına teslim edilmeyip keşişlerin kendi içtikleri şarap dışında hepsinin doğrudan kara borsada satılmasıyla övünüyordu. Geceleri eğlence zamanıydı, kumar, içki ve kadın. Fakat bütün bunlara başkeşişin gözleri kapalıydı. Zor zamanlar dedi Giuliano'ya. Vaat edilen cennet çok uzaklarda. Adamlar şimdi biraz eğlenmeli. Tanrı onları affedecektir. Yağmurlu bir öğleden sonra başkeşiş Turi'ye manastırın depo olarak kullanılan bir başka kanadını gösterdi. Burası yetenekli yaşlı keşişler tarafından üretilmiş kutsal röliklerle doluydu. Başkeşiş herhangi bir esnaf gibi zor günlere ağlıyordu. Savaştan önce işimiz çok iyiydi diyerek içini çekti. Bu depo asla yarıdan fazla dolmazdı. Şimdi bak ne kadar çok kutsal hazineye sahibiz. İsa'dan kalma bir balığın kemiği. Vaat edilmiş topraklara giderken Musa tarafından kullanılan asa. Neşeli bir memnuniyetle Giuliano'nun şaşkın yüzünü izlemek için durdu. Sonra kemikli yüzünde kötü bir sırıtma ortaya çıktı. Büyük bir tahta çubuk yığınını tekmeleyerek neredeyse neşeyle, ''Bu bizim en iyi parçamızdı. Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği haçın yüzlerce parçası ve bu sandıkta adını söyleyebileceğin her azizin kırık parçaları yer alıyor. Sicilya'da bir azizin kemiklerinin olmadığı hiçbir yer yoktur.'' Aziz Andrew'in 13 kolunu, Baptist John'un 3 kafasını ve Aziz John tarafından giyilen 7 zırhı özel bir depoya kilitledik. Kışın keşişlerimiz uzaklara gider ve bu hazineleri satmaya çalışır dedi. Turi Giuliano artık gülmeye başlamıştı. Başkeşiş de ona gülümseyerek karşılık verdi. Fakat Giuliano yoksulların her zaman kutsal olarak kabul edilenler tarafından bile aldatıldığını düşündü. Bu hatırlanması gereken bir başka önemli gerçekti. Başkeşiş Palermo kardinali tarafından kutsanmış, büyük bir leğen dolusu madalyon, İsa'nın öldüğünde örtündüğü 30 kefen ve 2 siyah bakire Meryem gösterdi. Bu Turi Giuliano'nun gülmesini durdurdu. Baş keşişe annesinin sahip olduğu ve küçük kızlığından beri üstüne titrediği, kuşaklardır ailesinde olan bakire heykelini sordu. Sahte olabilir miydi? Baş keşiş omzuna nazikçe dokunarak manastırın yüzyıldan uzun süredir iyi zeytin ağacından kopyalar yaptığını söyledi. Aynı zamanda Giuliano'ya yalnızca birkaç tane yapıldıkları için kopyaların da değerli olduğuna dair teminat verdi. Başkeşiş kutsal adamların ufak tefek günahlarını bir katile itiraf etmekte sakınca görmüyordu. Giuliano'nun onaylamayan sessizliği başkeşiş tarafından bozuldu. Unutma, biz hayatlarımızı Tanrı'ya adamış insanlar olarak aynı zamanda cennetin ödüllerini beklemeye inanmayanların maddi dünyasında da yaşıyoruz. Bizim de korumamız ve yardım etmemiz gereken ailelerimiz var. Keşişlerimizin çoğu yoksul ve yoksulların dürüst ve iyi olduklarını biliyoruz. Kız ve erkek kardeşlerimizin, yeğenlerimizin ve kuzenlerimizin bu zor zamanlarda açlık çekmesine izin veremeyiz. Kutsal kilisenin kendisi de güçlü düşmanlardan korunmak için yardıma ihtiyaç duyuyor. Komünistlere, sosyalistlere ve baştan çıkarılan liberallere karşı mücadele etmeliyiz ve bu da para gerektiriyor. Ana kiliseye sadık olmak en büyük tesellimiz. İnsanların kutsal rölüklere ihtiyacı var, ruhlarını hoşnut ediyor ve kafirleri ezmek için de bize para sağlıyor. Eğer biz onların ihtiyacını karşılamazsak paralarını kumara, şaraba ve kadınlara harcayacaklar. Aynı fikirde değil misin? Giuliano başını salladı, gülümsüyordu. Genç bir adam için böyle bir hipokrasi ustasıyla karşılaşmak göz kamaştırıcıydı. Dipnot: hipokrasi, takiye, iki yüzlülük. Başkeşiş bu gülümsemeye sinirlendi. Bir katilden kendisine sığınak vermiş ve ölümün eşiğinden döndürmüş birine karşı daha ince bir karşılık beklemişti. Başkeşiş sertçe, "Unutma, gerçek itikat mucizelere inancımıza dayanır," dedi. "Evet," dedi Giuliano ve "bütün kalbimle biliyorum ki onu bulmak için bize yardım etmek sizin görevinizdir." Bunu kötü niyetle söylememişti, samimi bir şekilde başkeşişi memnun etmek içindi. Fakat kahkahasını tutabilmek için bütün yapabileceği buydu. Başkeşiş memnun olmuştu ve bütün şefkati geri döndü. Giuliano iyi bir çocuktu. Son birkaç aydır arkadaşlığından hoşlanmıştı ve bu adamın kendisine derinden borçlu olduğunu bilmek onu rahatlatıyordu. Nankörlük yapacak biri değildi, kalbinin asaletini zaten göstermişti. Başkeşişe saygısını ve minnettarlığını her gün sözlerle ve eylemle ifade ediyordu. Onda bir eşkıyanın zalim kalbi yoktu. İhanet, yoksulluk, eşkıyalar ve her türlü günahlarla dolu günümüz Sicilyası'nda böyle bir adamın başına neler gelebilirdi? Ah diye düşündü başkeşiş, bir kez öldüren bir adam bunu muhtemelen tekrar yapabilir. Başkeşiş sonunda Turi Giuliano'nun hayatta doğru yolu bulabilmesi için Don Croce'nin öğütlerine ihtiyacı olduğuna karar verdi. Bir gün yatağında dinlenirken Turi Giuliano'ya garip bir ziyaretçi geldi. Başkeşiş onu çok yakın bir arkadaş, Peder Beniamino Malo olarak tanıttı. Sonra dışarı çıkarak onları yalnız bıraktı. Peder Beniamino, "Sevgili genç adam, umarım yaran tümüyle iyileşmiştir. Kutsal başkeşiş bana bunun büyük bir mucize olduğunu söyledi," dedi. Giuliano nazikçe "Tanrı'nın merhameti" derken Peder Beniamino sanki bu kutsamayı kendi almış gibi başını hafifçe eğdi. Giuliano dikkatle onu inceliyordu. Açık ki tarlada hiç çalışmamış biriydi. Cübbesinin etekleri tertemizdi. Yüzü bembeyaz, elleri çok yumuşaktı. Fakat görünümü yeterince mukaddesti. Alçak gönüllüydü ve İsa benzeri tevekkülle Hristiyan tevazusuna sahipti. Peder Beniamino, "Oğlum, şimdi günah çıkartmanı dinleyeceğim ve sana şarapla ekmek vereceğim. Dışarı masum bir kalple çıkacaksın," derken sesi çok yumuşak ve nazikti. Turi Giuliano böylesi kutsal bir gücü kullanan papazı inceledi. "Affedin beni peder," dedi. "Tövbe etme ruh halinde değilim ve böyle bir zamanda günah çıkarmak yanlış olur. Fakat iyi niyetiniz için teşekkür ederim." Papaz başını sallayarak, "Pekala, o halde sana bu dünyada daha pratik olan bir başka şey önermek istiyorum," dedi. "Kardeşim Don Croce, Villa Bağ'da onun yanına sığınmak isteyip istemediğini soruyor. İyi bir ücretin olacak. ve tabii ki tahmin edebileceğin gibi resmi makamlar onun koruması altında olduğun sürece sana dokunamayacaklar dedi. Giuliano ününün Don Croce gibi bir adama kadar ulaştığını görerek şaşırdı. Dikkatli olması gerektiğini biliyordu. Mafyadan nefret ediyor ve ağlarına düşmek istemiyordu. ''Bu çok büyük bir onur'' dedi. ''Size ve kardeşinize teşekkür ederim. Fakat önce aileme danışmaları, onların isteklerini dinlemeliyim. Bu yüzden şimdilik nazik önerinizi geri çevireceğim.'' Papazın şaşkınlığı yüzünden okunuyordu. Sicilya'da kim Büyük Don'un korumasını reddederdi? Bu yüzden ekledi. Muhtemelen birkaç hafta sonra farklı düşüneceksiniz ve ben sizi Villa Bağ'da görmeye geleceğim. Peder Beniamino bu sözlerle kendine geldi. Elini kutsayarak kaldırdı ve Tanrı seninle olsun oğlum dedi. Kardeşimin evi her zaman sana açık dedi ve haç çıkartarak ayrıldı. Turi Giuliano ayrılma vaktinin geldiğini biliyordu. Aspano Pişot da o akşam ziyarete geldiğinde dışarısı için yapılması gereken hazırlıkları bildirdi. Kendisi kadar arkadaşının da değiştiğini fark etmişti. Pişot da yaşamını derinden değiştireceğini bildiği emirleri alırken irkilmemiş ya da bir itirazla bulunmamıştı. Sonunda Giuliano, Aspano benimle gelebilir ya da ailenle kalabilirsin dedi. Karar senin, ne hissediyorsan onu yapmalısın. Pişot da gülümseyerek, ''Bütün eğlenceyi ve şanı sana bırakacağımı sanmıyorsun değil mi? Ben eşekleri getirir, zeytinleri toplarken senin dağlarda oynamana izin mi vereceğim? Ya arkadaşlarımız ne olacak? Çocukluğumuzdan beri birlikte oynar ve çalışırken şimdi dağlarda tek başına yaşamana izin mi vereceğim? Montelepre'ye özgür döndüğünde ben de döneceğim. Artık daha fazla budalaca konuşmayalım. Seni 4 gün sonra almaya geleceğim.'' Yapmamı istediğin şeyler biraz zaman alacak dedi. 9. ayrımın sonu. Sayfa 94.